Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Muhammed Emin Torunoğlu. Eserin adı Bülbül'ün 40 Şarkısı. Yazarı İskender Pala. Türü roman. Kapı Yayın Evi 1. basım Ocak 2015. ISBN 978-605-5107-91. Bu kitap 589 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 9 Mayıs 2015. Kurum telefonu 0312 363 7746. Arka kapak. Selamlar ki şeker dudakların vuslatı gibi içtendir, elbette onadır. Hasretler ki aşıkların avazı kadar yanıktır, elbette onadır. Övgüler ki özlem sözlerince füzun ve arzular ki sevgililerin saçları misali uzun, ona, hep ona, hep onadır. O ki güldür, o ki sevgilidir, bütün mecburiyetler onadır. Çölde alevlerle küfürler kavururken insanlığı ve bir gün ortasında kızıl kayalara çarparken vahşetlerin tutuşturduğu dalga dalga nefesler, bir melek adını andı onun. Sözcükler henüz yetim, sevgiler hançer sokumlarına mahkumdu. Goncalardan kan damlıyordu, gülistanlara ve çırçır böceklerinin rüya aralığında cinayetler işleniyor, babalar kızlarını toprağa diri diri gömüyordu. Cinnet karargahına dönen yüreklerde hep aynı boşluk vardı ve masum kelebekler çarmıha geriliyordu, yalnızca masum oldukları için. Zaman öyle bir zaman, mekan öyle bir mekandı. Ebabiller kara yere kararken Ebrehe'nin fillerini Gonca ana rahminde yetim kalıverdi. Kabe'nin duvarına bir kırlangıç kucaklamıştı oysa, çığlık çığlığa. Ardından bir şair kollarını açıp haykırmıştı. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan, yaklaşıyor yaklaşmakta olan, yaklaşıyor, yaklaş. Avizesi cevza, ışığı dolunay idi gecenin. Yaklaşmakta olan bir gül olup açtı ve yeminler edildi ömrüne. Gül açınca taşırdı insanlığın sevinç ırmaklarını ve dünya ilk kez dünya olduğunu hissetti. Bir bülbül gülün aşkına yanmış, yanmaktan kana boyanmıştı. Anlatıyordu. Zaman o gül gibi gül görmedi zaman olalı, gülün güzelliği dillerde daha sitan olalı. Peygamber Efendimizin hayat hikayesi, İskender Pala'nın güçlü kaleminden. Teşekkür. Bu kitap için bilimsel hatalarımızı gideren Diyanet İşleri Reisi Profesör Doktor Mehmet Görmez ile Profesör Doktor Mustafa Fayda, Profesör Doktor Mustafa Öztürk ve Profesör Doktor Mustafa Küçük Aşçı'ya, üslup ve anlatımda bize rehberlik eden Profesör Doktor Mustafa İsen, Profesör Doktor Fatih Andı ve Doktor Alim Kahraman'a, ön okuma aşamasında öneriler getiren Melih Gülseren, Emin Köse, Mehmet Pala ve daima dost Tülin Ersöz'e, son okumayı yapan kızlarım Hilya Banu, Elif Dilasa ve oğlum Alperen Ahmet'e, kapak tasarımımızı yapan ressam İsmail Acar'a, her kitabımda olduğu gibi yine özenilmiş bir çalışma yürüten Kapı Yayın Evi yetkili ve çalışanlarına, kitaplarımın her zamanki ilk okuyucusu ve ilk eleştirmenim sevgili eşime teşekkür ediyorum. Yazılış sebebi. Ay gibi parlayan Yusuf, Mısır'a köle diye getirilmiş, pazarda satılacaktı. Herkes ona bir paha biçiyor, aşıkları sıraya girmiş, müşteri yazılıyordu. Kimisi sandık sandık mücevher, kimisi çuval çuval misk, kimisi top top kumaş hazırlıyorlardı. Raiç yükselmiş, fiyat arttıkça artmıştı. Tam o sırada yüzündeki çizgilerden bütün ruhunun haritası okunabilen iki büklüm bir ninecik, korkak adımlarla kalabalığa yaklaştı. Heyecandan sesi titriyordu. ''Bana yol açın, Yusuf'u almak istiyorum. Sakın beni unutmayın, mezatta pey süreceğim. Bana yol açın.'' Muhafızlardan biri önünü kesti. ''İlahi nine, asillerden ve zenginlerden bunca aşığı varken Yusuf'u neyle alacak, mezat terazisinin kefesine ne koyacaksın?'' Ninecik elini kuşağına attı. ''İşte bir kelep ip size. Tam 99.999.'' Bu kitap 99.999 kelimeden ibarettir. İlmek. Yaşlı gözlerimin emeği. Muhafız usulca koluna girdi. Üzülmesini istemiyor gibiydi. Aklın var mı senin annem? Herkes bunca hazineler yağarken meydana eğirdiğin şu keleple mi Yusuf'a talipsin? Ninecik Yusuf'u yürekten seviyordu besbelli. Muhafızın samimiyetini görünce çözülüverdi. İstiyordu ki kendisini meclisten sürmesin. Yusuf satılırken orada bulunabilsin, onu seyretsin, koklasın. Yalvarır gibi boynunu büküp mırıldandı. Bilirim oğul. Meta merkezden aşağıdır ama Gönül de Yusuf'u istiyor. Şu ip elimden gelenin hepsidir. Bununla güzeller güzeli Yusuf'u satın alamayacağımı ben de biliyorum. Lakin maksadım odur ki beni de onun talipleri listesine yazsınlar. O da Yusuf'a müşteriydi desinler. Ben müşteri olayım da belki de alıveririm. Refref'in, Burak'ın ve Kasva'nın süvarisine. Ve hiç şüphesiz senin için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Ve hiç şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzeresin. Kur'an, kalem 3-4. Sunuş. Rehi aşkında bir sabru şekibim ya Resulallah. Seni her kim severse ben rakibim ya Resulallah. Nazim. Aşkının yolunda o derece sabırsız ve tahammülsüzüm ki ey Allah'ın elçisi, seni her kim severse kendimi onu rakip görüyorum. İbrahim, demişti Cebrail, beni Rabbin gönderdi. Benden bir isteğin var ise derhal yapayım. Dilersen şu tepeleri birbirine kapatıvereyim. İstersen şu kalabalığı taşa çevireyim. İbrahim gönüller kahramanıydı. Teslimiyet vadisinde ötelerden öteye talip ve dağ gibi bir imana sahip. Rabbimin mübareği, dedi. Senden bir şey istemiyorum. Ben Allah'a tevekkül edenlerdenim. O bana dost olarak yeter. Dilesin uğruna can vereyim, dilesin uğruna cana durayım. Öldürmek de, diriltmek de dostun elinde madem, bir can için gayrıdan bir şey dileyecek değilim. Cebrail gitti, yanına ben vardım. Ona yetişmekte zorlanıyordum. Beni fark etmesi için kanatlarımı o kadar hızlı çırpmak zorundaydım ki az kalsın çatlayacaktım. O ise Nemrut'u izliyordu. Hala imana gelmesini umut ettiği aşikardı. Zavallı Nemrut. Tahtının önünde sarhoş çılgınlığıyla eğlenen halkın bağırışları arasında tanrılık iddiasıyla mest, İbrahim'in havada metanetle süzülüşüne bakıyor, çırpınmadığı için de yüzünü buruşturuyor, kahroluyordu. Dağ gibi alevlerin sıcaklığını hissetmeye başlamıştık. İbrahim'in gözüne ilişebildim ve telaşla bağırdı. ''Kaç, kurtar kendini!'' Sesimin en yüksek perdesinden haykırdım. ''Seni kurtarmadan olmaz!'' ''Sen minicik bir kuş, ben şu heybetli beden!'' Aşağıda dağ gibi alevler. Allah aşkına beni nasıl kurtaracaksın? İşte şu kanatlarımla İbrahim. Tutun haydi gidelim buradan. Önce hüzünlü bir tebessüm, sonra imkansızın idraki, ardından yaşaran gözler. O minicik kanatların beni kurtarmayacağını sen de biliyorsun. Akuş, neden böyle yapıyorsun? Çünkü sen hakkı savunuyorsun İbrahim. Doğruluk üzerindesin. Teşekkür ederim ama bak, alevlere dokunmak üzereyiz. Uzaklaş artık. Asla. Seni kurtarmadan olmaz. Boşa öleceksin. Hiç boşa olur mu İbrahim? Kimden yana olduğum bilinir. Ateşlere İbrahim'le birlikte düştük. Yok yok, düşmek yanlış kelime, birlikte girdik. Kadifeler kaplı bir kapıdan ipek döşeli bir salona girer gibi, bir gurbetten bir sılaya erer gibi. İbrahim'in yanışını seyretmek üzere toplanan kalabalıklar birdenbire hayret çığlıkları atmaya başladılar. Bizim gördüğümüzü onlar da görüyor olmalıydılar. Yığın yığın kütleler kademe kademe yeşilliklere dönmüş, ateş yalımları şelalelere durmuş, kül kül, kor kor odunlar çiçek çiçek, yaprak yaprak olup çevremizi kaplayıvermişti. İçinden ırmakların aktığı, ırmağında balıkların yüzdüğü mamur bir bahçedeydik. Ve her tarafta güller vardı. Her renkten ve her çeşitten güller. O civarda daha evvel hiç olmayan, hiç kimsenin tanımadığı, kokusu dimağları mest eden güller. Alevlerin renginde, dumanların renginde, korların renginde güller. Her bir ateş yalımının dönüşü verdiği ipekten, canfesten, çatmadan, bürümcükten güller. Desen desen. Itır ıtır. Adın ne senin? İbrahim'in kalbindeki şükür yüzüne yansımış gibiydi. Ben de gülümseyerek cevap verdim. Bülbül, ey Allah'ın elçisi, bana bülbül dediler. Allah ile dostluk adına Cebrail'e iltifat etmeyen, iltifat etmediği için de Allah ile dost olan İbrahim'i daha o anda sevdim. O sevilmez miydi? Rabbim gözlerimin önünde sırf birliğinin şanını andı diye ona sevgisini dostum, halilim diye bildirmiş ve ateşe ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol buyurmuştu. Ateşin yakmadığı kutlu dost İbrahim adımı öğrenmekten bahtiyarlık duymuştu sanırım. Bülbül dedi. Rabbim kendisinin tek ilah olduğuna inandığım ve bu uğurda Nemrut'un eziyetlerine sabredip ateşe atılmayı göze aldığım için bugün bana dostluğunu verdi. Lakin şu güller var ya, hani şu bahçe, işte o senin içindir. Onları sana verdi, kıymetini bil. Sevincimi belli etmek için kanatlarımı çırptım. Bir an dilim tutuluvermişti ve sesim çıkmıyordu. İbrahim çırpınışlarımdan beni anladı. Buyur, söyle bülbül. İbrahim mucize sahibiydi. O söyle deyince Rabbim onu mahcup etmezdi. İbrahim, andolsun ki senin inandığın Allah benim inandığım Allah'tır. Şu güller ki o bana vermiştir, her birine baktıkça onu anacak ve güllerimin güzelliğiyle övüneceğim. Hayret, Sesim ne güzel çıkıyordu. Birden güzelleşmiş, ahenge bürünmüştü sanki. Önceleri kesik kesik konuşabilirdim. Oysa şimdi söylediğim cümleler tane tane ve ağzımdan bir terennüm gibi bir ahenk içinde çıkıyordu. Sevincim hayretimden aşkındı. Kendi sesimi yeniden duymak için İbrahim'in yeni bir şey sormasını bekledim. Sormadı. Bahçede yürüyüp gülleri kokluyordu. Sırf konuşmuş olmak için bu sefer ben sordum. Güllerim çok güzelmiş ama değil mi ey Allah'ın elçisi? İbrahim yüzüme bakıp yeniden gülümsedi. Konuşurken biraz da kasınmış olmalıyım ki ikaz ihtiyacı duydu. Bülbül! Fazla da övme ki dünyanın en güzel gülü henüz açmadı. Bu gördüklerin onun güzelliğinden yalnızca bir desen, onun kokusundan yalnızca bir esinti. İlk anda ne dediğini fark edememiştim. Gurur sarhoşuydum ve durmadan konuşmak, sesimi duyurmak istiyordum. Dediğini idrak ettiğim anda güllere muhabbet duydum ve dünyanın en güzel gülünü düşündüm. Henüz açmayan bir gül. Alevden güller ki şu bahçede benim için yaratılmıştı, açacak en güzel gülü görebilmek de hakkım olmalıydı. Bir sancı başladı yüreğimde. Sanki onu sevmem için ondan haberimin olması yeterliydi. Birkaç dakika içinde o en güzel gülü görebilmek arzusu içimi bir kor gibi tutuşturdu. Sesimin güzelliğine şaşırmam bile sona erivermişti. İbrahim'e onun hangi seherde ve nerede açacağını sordum. Bana bunun zaman ve mekan bakımından çok uzaklarda olduğunu söyledi. Sonra da üzülmeyeyim diye biraz anlattı. Kendi neslinden gelecekti ve adı Ahmet, Mahmut ve Muhammed olacaktı. Dediğine göre her şeyden evvel o var imiş ve Allah ilk evvel onun nurunu yaratmış. Zamanı gelip de alemi teşrif ettiğinde nuru bütün varlığı kuşatacakmış. Ve doğumuna kadar nuru temiz bir soy tarafından taşınıp nesilden nesle aktarılacakmış. Zaten kainat onun yüzü suyuna yaratılmış ve Allah onun hakkında eğer sen olmasaydın, sen olmasaydın ey Muhammed kainatı yaratmazdın buyurmuş. Ahir zamanda ve son defa Allah'ın tebliğini insanlara ulaştırmak üzere gelecek ve dünyanın beklediği en müstesna gül olarak açacakmış. İbrahim mucize sahibiydi. Şansımı denemek istedim. İbrahim, onu görmek istiyorum. Yok, yok. Uzak, çok uzak. Biz göremeyeceğiz. Onun cevabı kesin, benimse özlemim fazlaydı. Muhammed adını duymuştum bir kez. Vazgeçemezdim. İbrahim, dünya bağının o en muhteşem gülü açarken yanında olmayı çok istiyorum. Sen Allah'ın dostu ve nebisisin. Benim için yalvarırsan inşallah seni geri çevirmez. Yani? Yani ki pak soyundan gelecek o güle dair senden yardım istiyorum. Mucizatın hakkı için. Nedir ki Bülbül? İçimde uyanmış iki arzu. İlki onun nuru nesilden nesle geçtikçe Rab Teala da benim ona olan aşkımı soydan soya çoğaltsın. Onu özlemekten bir an geri kalmayayım. Ve ikincisi, o gülün şanını Allah, bülbül neslinin sesini gittikçe güzelleştirsin. Ta ki insanlar güzel şarkılarımızı dinledikçe onu hatırlasınlar. Allah dostu uzunca bir süre öylece düşündü. Eğer teklifimi geri çevirseydi herhalde orada düşüp ölebilirdim. Ama o, bunun için Allah'a yalvaracağını, lakin bir şartı olduğunu söyledi. Şartı, o gül açasıya kadar seher vakitlerinde onu anmam ve açacağı çağda da 40 adet şarkı söylememdi. Nasıl yani dedim. Şarkı öyle mi? Hiç şarkı söylememiştim, bilmezdim. O üzerinde durmadı. Eliyle bana tamamdır anlaştık der gibi bir işaret yaparak mırıldandı. Eğer gül hakkında samimi tazarrularda bulunursan bir gün varlığın nisanını anlayabilir, yaratılmışlara şarkılar söyleyebilirsin. Yeter ki seher vakitlerinde gülü övmeyi ihmal etme. Kim sevgili için şarkılar söylemeyi istemez ki? Allah'ın dost edindiği mübarek peygamberin teklifini derhal kabul ettim ve o da ellerini açtı. Allah'ım, bu aşk avaresi bülbülün ruhunu da ta kıyamete kadar zinde kıl. İlahi, bedeni her doğumda değişse de gönlüne nakşedeceğin aşk, dünya bağının en muhteşem gülü için tazelensin, tazelensin, tazelensin. Allah'ım, bu şeyda bülbül güle uslat bulduğunda, o uslatı kıyamete kadar anlatmak üzere sesine neslim Davut gibi güzellik ve bereket ver. Ta ki gül için 40 şarkı söylemiş olsun. Amin. Hakkımda edilen duaya durmadan amin diyor ve söyleyeceğim 40 şarkıyı düşünerek coşuyordum. İbrahim Nemrud'un çılgın kalabalıklarına ibret olsun diye gül bahçesini bana bırakıp gitmişti. Sonraki zamanlarda onu çok özledim. Yalnızca bir kerecik, ta oğlu İsmail ile Kabe'yi yaptığı ve hac ettiği günlerde yeniden görüşebildik. Sonrası dimağımda bir dostluk hatırası, o kadar. Allah'ın dostuyla konuşmuş olmanın hazzı, daha sonraki suskunluk zamanlarımın tesellisi oldu. Elbette ona verdiğim sözü tuttum ve elbette onun da duası peyderpey bereketlendi. Uğradığım her yerde, kanat çırptığım her merhalede güller açtı. Seher vakitlerinde güllere karşı şakıdıkça sesimin güzelleştiğini fark ettim. Açacak olan gül ile aramızdaki muhabbet her nesilde bir kat daha cezbedici oluyordu. Bu yüzden insanların ve diğer mahlukatın bana karşı ilgi ve sevgilerinin arttığını hissedebiliyordum. Ve sesime hemen herkesin kulak vermeye başladığı zamanlar geldi. Tabidir ki diğer kuşlar beni kıskanıyorlardı. İbrahim'in safında olmanın, onunla ateşe girmeyi göze almanın ruhuma ölümsüzlük kattığını ise çok sonraları fark edebildim. Zaman akıyor, asırlar geçiyor ve İbrahim'in duası bereketlendikçe bereketleniyor, neslim tazelendikçe tazeleniyordu. Davutoğlu Sultan Süleyman benimle konuştuğunda onu anladım mesela, o da beni anladı. Sanki İbrahim'le konuşur gibiydim. Sonra gül aşkına yaratıldığımı fark ettim. Onunla vuslat gerçekleşmeden, İbrahim'e verdiğim sözü yerine getirmeden zevalim olmayacaktı. Üstelik beşeriyet ırmağı aktıkça insanları daha iyi işitebiliyor, aşıkları daha derinden anlayabiliyordum. Nur üstüne nur gibiydi. İsa Nebi geldiğinde varlığın dinini çözmüş sayılırdım. Şakımaya başladığımda yakınımdakilerin gönüllerinden geçenleri ve iç seslerini duyabiliyor, kendi kendilerine konuşmalarını hayretle izliyordum. Size bir sır vereyim. Eğer bir seher vaktinde bir bülbülü dinliyorsanız, bilin ki o da sizi dinliyordur. Çünkü o şakırken bütün bülbül neslinin ruhaniyetiyle şakıyor, binlerce, milyonlarca bülbülün anlattığı şekilde gülü yeniden anlatıyor, onu anlattığı için de sizi duyuyordur. Bu yüzden uzun gecelerin gözyaşlarını en iyi bülbüller bilir. Tenhada ağlayan aşıkların derdini en iyi onlar anlar. Bülbül olmaktan bahtiyarım. İnsanlara neşideler okurken kalplerinden riya ve yalanın çekilip gitmesini severim. Seher vurgunlarına gıptayla bakarım. Bazen nefislerini sorgulayan, bazen gönlündeki aşkla coşan, bazen sevinen ama en çok da ağlayan seher vurgunlarına. Samimi, teslim olmuş ve kulca. Karşılıklı içimize akıttığımız hasret yaşları ve söylenen ayrılık şarkılarını da severim. Bazen ben onlarla konuşurken içlerinden benimle konuştuklarını bile hissederim. Benim sesimi duyduklarında, belki de gülü anlatmamın etkisiyle, en saf ruh halleri ve en berrak vicdanlarıyla çözülüverirler. Çağlar boyunca pek çok kalbin içinden geçenleri duydum ve hissettim bu yüzden. Mazlumların dinmeyen ahları her dönemde seherleri doldururdu. Yüzyıllar aktı, aktı, alemler güle hasret düştükçe dünya bir kez daha sancılanıyordu. İbrahim'den sonra oğlu İshak'ın soyunu takip ederek tam 18 peygamber saydım. En son Zekeriya, Yahya ve nihayet İsa. İbrahim'in bahsettiği gül henüz açmadı ama artık zamanın yaklaştığını hissediyorum ve her seher bunun özlemiyle uyanık bekliyorum. Kokusu üzerime sinmeye başladı. Duyuyorum. Çok özel bir koku. Olsa olsa ilahi vahyin kokusu. Belki de vahiy yoluyla peygambere geçen uluhiyetin kokusu. En son Musa ve ardından İsa geldiğinde duymuştum buna benzer kokuları. Bu kokular sayesinde insanlık gelişip ilerlemişti. Zor olmuştu ama devletler, teşkilatlar, şehirler hep birbirine bu nübüvvet kokusuyla bağlandılar. Musa'nın kavmi kendilerini Allah'ın seçkinleri, İsa'nın milleti de göğün oğulları ilan ederek bozuncaya kadar. Koku bozulunca Adem'in çocukları birbirlerini ezmeye başladılar. Zulüm, acı, üzüntü. İnsanlığın gülümsemesi eksildi. Ve şimdi kokuyu duyduğuma sevinmem biraz da insaniyet içindir. Ta Kudüs'ten kalkıp Roma topraklarını aşarak çöle, insanlığın henüz bakir devam ettiği ilkel hayata doğru akıp gelmem hep bir kokunun izini sürmek içindi. İbrahim'i son gördüğüm yerdeyim. Eşi Hacer ile oğlu İsmail'i yerleştirdiği, hani şu ziraat yapılmayan vadide. Gülü beklemek, açtığında yanında olmak, hayatını kademe kademe, merhale merhale takip etmek, neşidelerim ve naatlarımla onu 40 defa övüp insanlara anlatmak, anlamayacak olanları da bakın işte açtı, kainatın gülü açtı, güzelliğini görmüyor musunuz, kelimelerini işitmiyor musunuz diye ikaz etmek için geldim buralara. İsmail'in henüz bebekken ayaklarıyla eşelediği kumlardan fışkıran zemzem ve daha sonra babasıyla birlikte yaptıkları Kabe'nin yanındayım. Babayla oğlun taşları üst üste ve yan yana örerek Allah'a adanmış şu evi yapıp bitirdikleri günü çok iyi hatırlıyorum. İbrahim ellerini açıp Rabbimiz demişti hemen şuracıkta. Zürriyetimden bazısını senin harem olan evinin yanında ekinsiz bir vadide iskan ettim. Şunun için ki orada namazı dosdoğru kılsınlar. İnsanlardan bir kısmının kalplerini onlara yönlendir, şükretmeleri için onlara bazı meyvelerle rızıklandır. Ardından da ihtiyarlığımda bana İsmail ve İshak'ı bahşeden Allah'a hamdolsun diye ağlamıştı. Şimdi hayıflandığım oluyor ve mırıldanıyorum. Azavallı bülbül, o gün anlamalıydın. İnsanlığın ilk mabedinin son günün açacağı yer olacağını o gün anlamalıydın. Artık anladım ve inandım. Şimdi buradan ayrılmayacak, gülün açışını Kabe'nin çevresinde bekleyeceğim. 2000 senedir Arapların yaşadığı şu çöllerde. O Araplar ki irsiyeti bozulmamış bir soydan geliyorlar ama zulüm ve insaniyette dünyanın diğer yerlerindekilerden beter bir isyan ve taşkınlığın içindeler. Ziraat ve üretim yok. Hayat çoğunlukla ticarete bağlı yürüyor. Bir de tefeciliğe. Bizans altınları, Sasani gümüşleri, Yemen dinarları Mekke pazarlarında hassas terazilere konulup el değiştiriyor ve faiz kabara kabara, tefecilik katlana katlana gidiyor. Şehir gerek kervanların uğrak yeri olması, gerekse ulu mabet Kabe'nin kutsallığı yüzünden pek çok ziyaretçi çekiyor. Burada yaşayan kabileler kendilerine humus, dışarıdan gelenlere hille diyorlar ve humuslar ister tacir ister hacı hilleye mensup herkesin sömürüldüğü bir düzen kurmuşlar. Dünyanın her yanındaki gibi burada da her şey bir avuç insanın ve onların soyundan olanların ellerinde. Irk, renk, dil veya bölge farklılıkları sebebiyle başkalarına tahakkümü kendilerine hak gören bu azınlığın hırsları bitmek bilmiyor. Peşin hükümleri ve farklı anlayışları sık sık harplere yol açıyor. Durmadan kan, durmadan vahşet. Doğan bebek erkek olursa babanın erdemi, kız olursa ananın suçu. İnsanlar kendilerinin ruh ve bedenden müteşekkil olduklarını unutmuş, yalnızca etten ve kemikten ibaret bulunduklarını zannediyorlar. Son peygamberin burada, insanlık hafızasının henüz insan aklıyla bozulmadığı şu çölde, el dokunmamış kır dikenlerinin arasında saf bir gül olarak açması işte bu yüzden manidar. Birisinin bu insanlara bazı haklara ve sorumluluklara sahip olduğunu hatırlatması, karşılıklı görevlerle yükümlü olduklarını bildirmesi ve yeni baştan bilinç oluşturması gerekiyor çünkü. Dahası kervan ticaretiyle geçinip menfaat uğruna birbirini kurtlar gibi parçalayan şu şehirde putlara taparak, kahin ve falcıları dinleyerek, kız çocuklarını diri diri gömerek insan denilen müstesna yaratığı her gün israf ediyorlar. Bütün kararlarını kahinlerin ve falcıların belirlediği bir toplulukta elbette düzen aranamaz. Beğendikleri her şeyi kendilerinden, hoşlarına gitmeyenleri de cinlerden bilerek nereye varabilirler ki? Zannederim insanlığın ham cevheri benim gülümün goncaya durduğu yüzyıllar boyunca çölde beklemiş. O cevher işlenmediği için şimdilik keskin, kaba ve çirkindir. Bir sarrafın gelip onu usulüne göre yontması, içindeki ışığı ve güzelliği çıkarması gerekiyor. Ne mutlu bana ki o sarraf benim açmasını beklediğim gülden başkası değil. Sabah yelinin getirdiği şu koku onundur. Bunu hissediyordum. Adına okuyacağım şarkılar bestelenmeye başladı bile. Terennümlerini yüzyılların süzüp getirdiği şarkılar bunlar ve şimdilik güftelerini kimlerin yazacağını ben de sizin gibi merak ediyorum. Her kim yazarsa yazsın, ben size daima hakikati anlatacağım. Yazanın ve yazının hakikatini. Bıkmadan, usanmadan ve usanmadan, bıkmadan. Benden dinleyeceğiniz her bir güfte, Müslim ve gayrimüslim farklı şiir şekillerinde olacak. Gülüme inananlar için koşma, gazel, müstezat gibi Müslüman şairlerin, inanmayanlar için de sagu, sone, satir gibi gayrimüslim şairlerin nazım şekillerinden birini seçeceğim. Kim bilir, belki ileride biri benim şarkılarımı yazıya geçirirse bunları bölümlerine başlık bile yapar. Uykusuz gecelerimi dolduran namelerden başlık olmaz mı sizce? Ez cümle bahçe hazır, bahçede toprak hazır, dallar hazır. Üstelik dallarda dikenler bile hazır. Sahi, kokuyu siz de duymuyor musunuz? Şu mesteden kokuyu. Aa, durun bir dakika. Bu seher vakti için bu ağlayan da kim? Bir çocuk sesi sanki, şu taraftan geliyor. Evet evet, bir çocuk. Herkes uyurken. İçli içli hıçkırıklar. Kimse de kendisini duysun istemiyor üstelik. Ne dersiniz? İlk şarkının güftesi bu çocuğa bir ninni olsun mu? Birinci ayrımın sonu, sayfa 22.